بسم الله الرحمن الرحيم. 6. söz, 2. mebahs. Ehli ilme mahsus haşiye. Bu 2. mebahs en derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akaid-i kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. Ehli ilme mahsus ince bir tefkiki ilmidir. Eğer desem kader ile cüz-i ihtiyarı nasıl tevfik edilebilir? El cevap 7 vecihle. Birincisi, elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim, insan için medar-ı sevap ve ikap olacak mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyarı vermiştir. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz-i ihtiyarının kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. İkincisi, biz zaruri herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var, vücudu bizce bedi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz ihtiyari öğleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz onun ademine delalet etmez. Üçüncüsü, cüz-ü ihtiyari kadere münafi değil. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Böyle kusup önce düz geçelim mi?
Bir şeye kadar gelelim istersen, ondan sonra
dördüncüye devam edelim.
Evet.
Dördüncüsü,
üçüncü mebhasa kadar bir gelelim.
Tamam. Dördüncüsü, kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim desatiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir aynayı misafir. Öyleyse daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel değil, o ezel ilmine eşyanın tertibine girmesini ve kendisini onun haricinde tevhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertibine tutar. Çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynanın mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzar-ı aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar. İhata eder bir makam-ı aladadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir aynı tarzında olsun. Beşincisi, kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu müsebbep şu sebeple vukuğa gelecek. Öyleyse denilmesin ki madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir, cüz-ü ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var? Atmasaydı yine ölecekti. Sual, niçin denilmesin? Eğer cevap, çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen o vakit kaderin ademi taallukunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi sebebi ayrı, müsebbebi ayrı birer kader tasavvur etsen veyahut mutezile gibi kaderi inkar etsen ehl-i sünnet ve cemaati bırakıp fırka iddialiye girersin. Öyleyse biz ehl-i hak deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul. Cebri der atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der atmasaydı ölmeyecekti. Altıncısı haşiye, gayet müdakik alimlere mahsus bir hakikattir. Zor konularmış yani bunlar bak. Hocam dikkat ediyor zaten. Baştan anlamayacaksanız diyor. Hemen kendinize bir şey düşünmeyin diye.
Yani geçen hafta babam buradaydı, diyor ki bu konulara çok girmemesini tavsiye ediyorlar. Dedim ya bu ortamda söylenecek lan mı bu?
Boşuna uğraşmayın diyor.
Başka buralarda da uğraşmayın, gezmeyin buraları, buralarda yüzmeyin.
Boşuna üstünüz başınızı yırtmayın diyor.
Evet, altıncısı cüz ihtiyarının üsül esası olan meyalan maturidice bir emret itibaridir. Abde verilebilir. Fakat Eş'ari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyelandaki tasarruf Eş'ariyece bir emri itibaridir. Öyleyse o meyelan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyar ref etsin. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa o emri itibari subut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdiri yapma. Evet, eğer abd halik efali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı o vakit ihtiyarı ref olurdu. Çünkü ilm usul ve hikmette malem yecip lem yücat. Evet, kaydesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illet-i tamme bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İllet-i tamme ise malulu bir zarure ve bir vücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Evet, tabirler hiç de kolay değilmiş.
Bana hak verdin değil mi?
Evet abi. Ben diyorsam sen duman olmuşsun abi. Eğer desen ama şimdi bunlar vakıf olanlara bu işler tabii kolay geliyor. Şimdi size anlatacaklar mecburen.
İnşallah.
Evet, inşallah. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Ha şey, tereccüh ayrıdır, tercih ayrıdır. Çok fark var. Evet, bunları açıklayacaksın da sonra herhalde. Tercih bila müreccih muhaldir. Halbuki o emri itibari dediğimiz kisbi insani bazen yapmak ve bazen yapmamak. Eğer mucib bir müreccih bulunmazsa tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usul kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. Soru işareti yapacağız aynı zamanda. El cevap. Tereccüh bila müreccih muhaldir. Yani müreccihsiz, sebepsiz rüşaniyet muhaldir. Yoksa tercih bila müreccih caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır. Onun şeyini böyle bir şey görmektir. Osman abi burada düz gideceğiz dedik de böyle gidiyoruz ha. Anlamıyorsan tak kafaya takma. Ben de anlamıyorum bazen. Az sonra döneceğiz buraya geri yani. Merak etme. Ha, geri döneceğiz buralara yani. Evet. Eğer desen madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? El cevap. Çünkü ilmi sarf kaydesince ismi fail bir emri nisbi olan mastardan müştaktır. Yoksa bir emri sabit olan hasıl bir mastardan inşikak etmez. Mastar kisbimizdir. Katil ünvanını da biz alırız. Hasıl bir mastar hakkın mahlukudur. Mesuliyeti işmam eden bir şey hasıl bir mastardan müştak kılınmaz. Yedincisi, irade-i cüz-i insaniye ve cüz-i ihtiyariyesi çendan zayıftır. Bir emri itibaridir. Fakat Cenab-ı Hak ve Hakim-i Mutlak o zayıf cüz-i iradeyi irade-i külliyesinin talukuna bir şart-ı adi yapmıştır. Yani manen der, ey abdim, ihtiyarınla hangi yol istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Teşbih hata olmasın. Sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp nereye istersen seni oraya götüreceğim desen, o çocuk yüksek bir dağ istedi götürdün, çocuk üşüdü veyahut düştü, elbette sen istedin diyerek itap edip üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak Ahkemül Hakimin nihayet zaafta olan abdin iradesini bir şart-ı adi yapıp irade-i külliyesi ona nazar eder. Elhasıl ey insan, senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve talibatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa cüz-ü ihtiyarın namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan zakkum cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meylan şerri keser, tecavüzatını kırar.
Evet. Allah razı olsun. Şimdi bu ehl-i ilme mahsus ince bir tetkiki ilmidir dedi. Nokta daha önce ben de özellikle mesela İmam Maturidi ve o dönem El-Kabi arasındaki diyalogdan da bahsettim ya, yani geçmiş dönemdeki kader cüz ihtiyari tartışmasının büyük bir kısmı burada geçmiş. Yani irade varsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın oradaki fonksiyonu nedir? Eğer irade yok dersek de o zaman ben
niye mesul
oluyorum? Evet. Şimdi problem bu. Bu problem aslında tabii şeyler biraz oradaki tartışmalara baktığınızda da gene Kur'an'daki bazı şeylerle işte Cenab-ı Hakk'ın bazı özellik ve sıfatlarıyla çözmeye çalışmışlar ama neticede bu Kur'an'a muhatap olan, Kur'an'ı kabul eden ve Allah'ı tanıyan birinin kabul edeceği izahlar. Dolayısıyla yani Kur'an'a muhatap olmayan birinin dünyasında o tartışmalar çok karşılık bulmuyor. Çünkü işte ayetten aldığınız delillerle izah ediyorsunuz. Şimdi şey burada Bediüzzaman bir silsile içerisinde en alt mertebeden, yani en alt düzeyden, anlayış seviyesinden üste doğru, en ince derinliğine doğru gidecek kişilere uyacak şekilde 7 tarz ile cüz ihtiyarının kaderle nasıl bağdaşacağını ortaya koyan yaklaşımlar koymuş. Şimdi birincisinde, şimdi kainatta bir intizam ve bir nizam var. Yani biz bunu kainattan görüyoruz. İntizam, bu kainatta gözlenen bir şey, değil mi? Yani her şeyin bir düzen içerisinde ve yerli yerine yaratılmış olması. Nizam, her şeyin ölçülü yaratılmış olması. Şimdi bu intizam ve nizam varlık sistemi içerisinde bir adalete işaret ediyor. Şimdi biz de şimdi bu adaleti gördükten sonra bir yaratıcının da var olduğunu kabul ettiğimizde Allah adildir sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi buna herkes ulaşabilir mi varlık sistemi içerisinde? Eğer varlığı doğru gözlemlerse, buradan işte bir yaratıcının var olduğunu ve bu yaratıcının her şeyi bir düzen, mizan, intizamla yarattığını, ölçülü yarattığını kabul edecek. Buradan da bu yaratıcının, yani bir yaratıcı var, bunun yarattığı alanda da işte bir ölçü, mizan, intizam, her şeyin yerli yerinde olduğu bir şey var. Mesela mizan dediğimizde burun ona işte lazım olacak şeyden, miktardan büyük yaratılmıyor veya kulak kendi göreceği fonksiyonlardan daha büyük yaratılmıyor. İşte daha bunun gibi
kaşlar uzamıyor.
Yani öyle bir incelikle incelesen, arı nasıl olması gerekiyorsa öyle, karınca nasıl olması gerekiyorsa öyle, yılan nasıl olması gerekiyorsa öyle. Biz buna işte hikmet diyoruz. Yani bütün o bağlantılarıyla birlikte düşünüldüğünde, yani bunun hakkı budur, böyle olması lazımdır sonucuna ulaştığımız bir yapı var. Her şeyde böyle. Yani bunu mesela daha böyle makro sistemde bir binayı niye beğeniyoruz? Yani bir ev satın alacaksın. Onu niye beğeniyorsun? Adam işte her şeyi kullanışlı yapmış. Mutfak bu kadar hak ediyor değil mi? Salon bu kadar hak ediyor. Mesela koca bir salon yapmış. Küçücük odalar, işte küçücük mutfak. Diyorsun ki şeyi harcamış. Alanı. Evet. Ya da işte koskoca bir mutfak yapmış. Oturacak yer bırakmamış. Gene uymuyor. Yani öyle bir şey olacak ki her şey yerli yerinde. Mesela kapıyı çok alçak yapmış. İşte altından zorla geçmiş gibi. Şimdi kainat sisteminde bunlar hep yerli yerinde. Buna da diyor ki varlık sisteminde intizam, mizan bir hikmet ve adalete işaret eder. Yani hem bir hikmet var hem de bir adalet var.
O zaman intizam hikmete, mizan adalete sanki.
Evet. Böyle bir birebir eşleştirilebilirdi aynı zamanda.
Şu intizamla diyor hikmet, mizanla da adalet birleştirilebilir. Çünkü adalet daha çok mizanla görülen bir şey. İntizamda da daha çok hikmet görülür. Tabi bunlar aynı zamanda iç içe. Yani intizam içinde mizan, mizan içinde intizam var. Adaletle hikmet, hikmet içinde de adalet aynı zamanda görülebiliyor. Ama böyle bir eşleştirme de çok yanlış bir eşleştirme değil tabi. Yani birbiriyle uyumlu kavramlar. Şimdi buradan Cenab-ı Hakk'ın adil olduğunu anladığımıza göre, değil mi? Ha, adaletten, Cenab-ı Hakk'ın adil oluşundan bir sonuca ulaşabilir miyiz?
Nasıl olacak?
Şimdi hocam, bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamayın diye söyleyeceğim. Buradan adalet, Allah kavramını adaletsiz düşünemeyiz. O ayrı bir şey benim kafamda. Ama mesela diğer yarattığını, mesela yılanı öyle yarattı, doğrusu o muydu? Bunu ben bilemem ki oradan onaya geleyim.
Buradan adalete nasıl geçtik diyor intizam nizamdan, değil mi?
Ha, doğrusunu bilemem derken anne açıdan bilemem.
Mesela yılanın yahut insanın yahut herhangi bir varlığın doğruluğundan
mükemmelliğinden
olması gerektiği gibi olmasının kabulünden adalete
çıkıyor.
Ben öyle adalete gitmiyorum. Ben diyorum ki, yani benim kafamdaki Allah kavramı zaten adildir.
O tamam.
Oradan bir şey. Çünkü bunu bilemem ben. Yani insan böyleden farklı olabilir miydi?
Peki şöyle düşünelim. Hani yılanlar üzerinde bir çalışma yapan şey var, değil mi? İnsan topluluğu var. İşte diyelim ki bunlar biyologlar veya işte zoologlar. Bu konuda çalışma yapıyorlar. Şimdi bunların bir yılanın özellikleriyle ilgili ortaya koyduğu tanımlar var. Mesela şu noktayı çok net ifade edebilir miyiz biz bilmesek dahi yılanı? Yani bu adamlar işte yılanla ilgili yaptıkları çalışmalardan, ki belgesellerde falan da az çok şahit oluyoruz. Yani hep şunu dile getiriyorlar. O tür veya işte o üzerinde çalışılan nesne neyse kendiyle en uyumlu şekilde bir sistem içinde yer almış. Ve sistemin o alması gereken yerinde görev yapıyor. Yani çok mesela kabaca şunu desek, işte yılanlar medeniyet ortamında yaşıyor olsalar, buna engelleyecek bir şey var mı? Yani mesela köylere falan az çok geliyor. Mesela İstanbul'un evlerinden sağdan soldan yılan çıkıyor olsaydı, bu işte yılanın hayat tarzıyla, yılanın özellikleriyle bağdaşır bir şey olmadığını direkt ifade edebileceğimiz şey. Yani böyle olmadığına göre yılanda o işte olması gereken yerde vücuda gelmesini netice verecek bir yapı var. Buna biz şeyden ulaşıyoruz, gözlemlerimizden. Daha bunun gibi yani kendi vücudumuzdan, etrafımızdaki nesnelerden, yaprak ağaç ilişkisinden, hücre işte DNA ilişkisinden, DNA'nın içerisindeki işte o ince yerleşimlerden, akciğerin konumu, bilmem işte kalbin konumu, bunlara baktığında bu konuya kafa yoran, yani neyle kafa yoran? Akılla. Zaten bizim elimizdeki tek malzeme akıl, yani bunları değerlendirebilmek açısından. Akıl yoluyla bunlara ulaştığımızda bir net sonuç var ki bunu bilimler de destekliyor, işte felsefe de destekliyor. Yani şu an ne felsefede ne bilimlerde, yani ateist de olsa sistemdeki intizama, ölçülülüğe ve her şey
aslında olması gerektiği gibi
olduğuna bir itiraz yok. Yani fizikçide de itiraz yok.
Öyle diyorlar da, yani her şeyin aslında böyle olması gerekiyor mu?
Ama bak, burada gerekiyor şeyi akli bir çıkarım.
Evet.
Sağ olun, Allah razı olsun. Yani akılla ulaşılan sonuç bu. Ama her şey akıl değil tabii.
Abi zaten şöyle bir şey, yani mesela kulağımız burada yaratılsaydı eğer, öyle yaratılması gerektiği için öyle yaratılacaktı. Zaten biz öyle, yani şu düzende geldiğimiz için, diğer şekli de öyle bir düzende geldiğimiz için normal karşılayacaktık yani.
İşte
öyle olması gerektiği
yani
için.
Şu anki aklımızla ve şu anki verilerle burada olması uygun yani, gözükmüyor.
Aynen.
Değil mi?
Evet. Aynen dediğin gibi.
Şu anki mevcut durum optimum.
Evet.
İşte, hayır, ona bir itirazım yok benim. Anladım ama...
Ama işte bizim zaten...
Başka türlüsünü ben düşünemiyorum zaten. Onu demek istediğim o ya.
O sizin dediğiniz artık kabul ettikten sonra, yani itikadi bir nokta. Yani bir
inanç noktası. Ama burada olaya direkt varlığın kendi işleyişindeki gözlenenden ulaşılan.
Diyelim ki tebliğ ulaşmadı. Biz sadece bir insanız. Bu aklımıza kainatı müşahede ediyoruz. Bu müşahededen de diyor buraya gidebiliriz diyor.
Yani siz zaten
buna de bir adalet olduğu hissini yakalayabiliriz demek istiyor. Ha,
siz aslında şuraya ulaşmışsınız. Siz buradan sonraki basamağa geçeceksiniz. Anlatabildim mi? Ama birinin buraya ulaşması için de Cenab-ı Hak varlık sistemindeki bu işte adalet ve hikmeti vücuda getirmiş ki buradan yaratıcının adil olduğuna bir çıkarım yapabilsin. Peki bu çıkarımı yaptığında kader ve cüz-i ihtiyarıyla nasıl bir irtibat kurulacak?
Çünkü orada soru gelecek çünkü. Madem adil, şu şerler niye oluyor? Diye başlayacak kafa karışmaya.
Evet. Burada iki şey ortaya çıkıyor. Yani madem adildir, o zaman bu yeryüzünde
adaletin bu mu dünya falan şartları nereden çıktı? Bu düşünceden çıktı işte.
Şimdi daha başka sorular da çıktı.
Başına işler geliyor mesela adam işte bu sürekli geliyor. Beryans ediyor kadere.
Şöyle çıkıyor mesela diyelim ki
vay felek, mesela,
varlık alemindeki varlıkların bir şeyi var. Bir
İntizam şekli
var. Dediği gibi insanın, yılanın, diğer hayvanın bir şekli var. Dedi ki kulağı burada değil. Dedi ki kulağı başka bir yerde çıkan doğan bir çocuğu düşünelim. Yani biraz örnekte var mıdır yok mudur bu bilmiyorum da.
Var veya işte benzer şekilde
bir kulağı. Bazen duyuyoruz işte ayağı başka yerde çıkıyor.
Evet, evet.
Şeyi başka bir yerde çıkıyor falan.
O da bir hikmetin evet. Belki bir evet. Şey zaten.
Bir hikmet var.
Doğrunun değerini gafletten uyandırmak için.
Şimdi bu adalet kavramına ona bir hikmet bir şey yapacağız. Vereceğiz. Muhakkak vereceğiz. Yoksa o zaman adillik şeyi bu.
Yani bu adalet hikmet bunun evet. Üzerine kuruluysa o zaman biz ona nasıl adil evet. Olarak bakacağız noktasını mı?
Evet.
Şimdi işte burada şöyle biz bir sistem tanıyoruz. Bu sisteme de hani şurada bir idrak sahibinin bakışı vardı ya bunun da ölçüleri var. Bu ölçüler nerede? Şurada.
Evet.
Yani burada işte mantık kuralları,
aklın ölçüleri
dediğimiz, hani bu ölçüleri değerlendiren, bu akıl dediğimiz şey ta hani noosfer diye tanımladık ya, Hazreti Adem'e öğretilen eşyadan bugüne kadar işte Yunan felsefesi, Roma işte felsefesi, İslam felsefesi, bilmem işte aydınlanma böyle gelmiş ve şurada senin doğruyu değerlendirme ölçülerin var. Yani bir şekilde bu bir atmosfer gibi seni de içine alıyor. Yani biz şu anda sorgularken bir altyapıyla sorguluyoruz değil mi? Yani ortak konuşabildiğimiz ve işte doğru olarak kabul ettiğimiz bir zemin var. Bu zemin üzerinde konuşuyoruz. Şimdi burada normal dediğimiz işte hatta felsefenin de norm ya da normaller diye kabul ettiği bir şey var değil mi? Bütüne değerlendiren bir bakış var. Şimdi işte kulağı farklı bir yerde yaratılan canlı bu normaller içerisinde neyi temsil ediyor? Normali işte zıtlarla bir...
Ya duymayan diyelim mesela.
Ya duymayan. Ha, normali temsil ediyor. Şimdi duymak diye bir şeyin aslında hayatımızda var olduğunu duymayanlarla fark ediyoruz. Anlatabildim mi? Zıtlarla biliyoruz ya. Peki bu adamın günahı ne? Şimdi ben bunu fark ediyorum da bu adam benim bunu fark etmem için bir malzeme olarak mı yaratılmış? İşte orada da şeyin adil-i mutlakın ve hikmetle iş yapan zatın sistemi bütünde değerlendirmesi hadisesi gündeme geliyor. Yani burada bana bunu normali öğretirken kendisi bu normalliğe mecbur değil. Yani benim için normal bu. Benim için işte ölçü bu. Ama bu onu bağlayan bir şey değil. Ve bu şahsa da böyle bir şey verdiğine göre işte şu şeye geliyoruz. Ben bunun adaletine, bu zatın adaletine ulaştım ya. O zaman demek ki böyle yarattığı bu varlığa bunun onun için en doğru olanı olduğuna dair bir kanaat bende oluşuyor. Ve eğer burada onun dünyasında bir eksiklik kalacaksa almışsa bunu muhakkak tamamlayacaktır kanaati de gene bende oluşuyor. Buraya nereden ulaşıyorum? Bütün bu normal gördüğüm sistemden bu yaratan zatın adil olduğu sonucuna ulaştığımda bunu idrak edebiliyorum. Dolayısıyla şimdi sistemin bütününü değerlendirdiğimde şu adalet ve hikmet çok gözüken bir şey. Yani bu inkar edilemez bir şey.
Aslında bu konu bağlamında Osman'ın dediği şey açısından da şöyle bir önemli bir şey var. Çünkü üstad ikinci paragrafta oraya bağlayacağız aslında. Hikmetini bilmiyor olmamız aslında daha da iyi bazı noktalarda. Çünkü evet ben bir kuşu görüyorum. Kuşun kendine göre bir hayat standardı var. Ama niye öyle? O iyi miydi? Hikmeti böyle miydi? Onu bilmiyorum ben ama şimdi cüz-i ihtiyar için aynı şey söyleyecek. Yani hikmetini bilmiyor olmamız onun varlığını inkar ettirmiyor.
Doğru. Ben de zaten öyle düşünüyorum da.
İşte burada
yani
ama...
Çünkü bu adil olması çünkü çok şey yani bir...
Mutlak gerekli.
Düşünülemez zaten. Şey başka türlü düşünülemez. Ama böyle de bir durum var.
İşte onu da tamamlayıcı dedi ya, bir başka durum var mutlaka. Arkadaki burada, hikmetini bazen bildiğimiz bazen bilemedik.
Hikmetini bilmiyor olmamızdan nasıl
açıklayamıyor olmamız onun evet. Adaletin dışına çıktığı
hikmet diye bir şey alemimize girecek ki ondan sonra hikmetini bilmemekten bahsedelim.
Burada bizim örneklemelere ihtiyacımız var. Yani. Şimdi geçen bir örnek vermiştin, sen mi vermiştin? Hani bir ameliyat esnasında işareti tam kanlı bıçakla alnını görsek, diğer anlamını bilmesek, hikmetini de bilmiyorsak bize çok orada ay ne yapıyorsunuz, öldürüyorsunuz, kalkıyorsunuz, saltasımız gelir yani belki.
Onun öncesini sonrasını ve örneklemeyi bize...
İşte Cenab-ı Hak ama tamamını biliyor.
Kıtız ya yani.
Kıtız işte.
Dar bir alanla sıkışmış bir beynimiz, bir ölçümüz var Cenab-ı Hak. Onun için önünü arkasını körünü bize bir örneklemelerle göreceğiz ki ancak biz ondan hikmeti ve adil olduğuna gidebilelim için ihtiyacımız var bizim buna.
Yani bunu
anlamamak, tabii, anlamak için bize
örnek bu. Örnek mesela. Şöyle. Mesela bu şeyle ilgili şöyle bir noktayı belki gündeme getirebiliriz. Bir eve girdin. Şimdi hakikaten adam her şeyi çok ideal yapmış. Yani kapı tam böyle fonksiyonel. Ondan sonra her ihtiyacı karşılayacak şekilde. Duvarın rengi işte evin genel havasına çok uygun. Efendim işte kağıtlar ona göre, işte dekorlar ona göre. Her şey dört dörtlük. Şimdi burada mimarın hakikaten iyi bir mimar. Sanatçının da iyi bir sanatçı olduğundan eminsin.
Kanaat ettim.
Buna çok net kanaat getirdim. Bunda en ufak bir şüphen kalmadı. Bir yere de baktın adam ucube bir şey yapmış. Şimdi eğer oradaki kanaatin kesinse o zaman şunu dersin. Yani adam ucube bir şey yapmış diyemezsin. Hani diğer şeylerden çok güçlü bir kanaat edindin ya. Yani bu burada muhakkak burada muhakkak bir şey anlatmak istiyor. Bunun benim bilmediğim bir anlamı var burada. Yani mesela biz bir tabloya bakarken de çok meşhur bir zatın tablosuysa değil mi? Orada leke gibi yapılmış bir şeyi biz leke olarak değerlendirmeyiz. Bunun muhakkak bir anlamı, bir hikmeti burada anlatmak istediği çok farklı bir şey vardır diye.
Bir türlü de çözemeyiz zaten.
Evet.
Ressamın işte neye o kadar paraya satılır anlayamayız.
İşte orada yani sanat nereden kaynaklanıyor? Aslında hikmetten kaynaklanıyor değil mi? Ve arka planda da işte gizli bir şey var. Ölçülülük var. Yani adam hiçbir şey maksatsız, anlamsız bu da böyle olsun diye yapmaz noktası var bizdeki. İşte kainatta da böyle bir sistem var. Yani biz önce kainatın işte bir çocuğun işte gözünün kaşının şeklinden mesela yaşlı bir adama ağlamak değil mi? Çocuğa da işte horlamak uymaz değil mi? Yani her şey böyle yerli yerinde ve zamanında işliyor olduğuna dair bir yapı herkes tarafından gözleniyor. İşte burada istisnalar, sizin bahsettiğiniz istisnalar var. Ama o istisnaları istisna olarak ortaya koyacak çok mükemmel bir nizam ve intizam var. İşte orada ikinci basamak istisnaların tanımlanması. Birinci basamakta intizam ve mizandan adalet ve hikmete ulaşmak. Buna ulaştığın zaman bu da vücuda getirilmiş bir şey. Bunu vücuda getiren zat adildir. Şimdi bu elimizdeki en büyük veri. Değil mi? Şimdi bu adil olan zatın bu sistemde işte bunu gene şeyde de haşir bahsinde de görüyoruz. Yani bu sistemde bazı şeyler var ki cezalandırılması gerekiyor. Yani sistemin işleyişinde bu var. Bazı şeyler var ki mükafatlandırılması gerekiyor. Buna ceza ve ikab diyor. Ceza aslında şeyde Arapçadaki...
Ceza mükafat yine de geçiyor değil mi?
Arapçadaki şey aslında karşılık yani.
Karşılık değil mi?
Hak edilen. Evet. Evet. Hatta mesela ceza Allah'a kumul hayır diyor. Yani tercüme etsen Allah cezanı versin demek değil mi?
Ceza Allah'a kumul.
Yani Allah cezanı versin biz kötü anlamda değerlendiriyoruz ama mesela Arap dünyasında bu bir iyi temel.
Versin diyor yani karşılığını.
Evet. Hak etti.
Evet. Yani mükafatın neyse
mükafatın.
Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Cezakallahu hayır. Araplar çok kullanıyor. Evet. Aslında müspesif kelime.
Evet.
Biz anladığımız gibi anlıyorlar. Evet. Cezayı kap.
Yani bazı şeylere mükafat, bazı şeylere de ceza gerekiyor. Şimdi mükafat ve cezanın olabilmesi için de bunun bir şeye dayandırılması lazım, değil mi?
Bir ölçü olması lazım.
Yani neye göre ceza vereceğiz?
Suç olacak, bence de bir
şey yani olacak. Ceza yani en basit hukuk kaidesi değil mi? Ceza sorumlulukla ortaya çıkar.
Kişinin önce bir sorumluluk şeyi olacak. Kafadan kontak olmayacak.
Bu çok basit bir mantık yaklaşımıyla. Hatta şey var bir de ceza ehliyeti diye bir tanım var hukukta, değil mi?
Ceza ehliyeti yok diyor mesela.
Yani ceza ehliyeti yok diyor. Niye? Adam zaten hani farik ve mümeyyiz diye ifade ediyor.
Yaşı küçük çocuk.
Yani bu yaptığı işi fark edebilecek ve bunun sonuçlarını temyiz edebilecek özellikte mi? Yani aklı bu seviyede mi? Ve işte konumu bu seviyede mi? Eğer bu seviyede değilse ceza ehliyeti yok demiyor.
Evet,
şimdi ceza da bir ehliyet gerektiriyor. Şimdi bu ehliyet neye dayandırılacak? İşte o zaman burada diyoruz ki bir irade olması lazım ki bu adama ceza verilebilsin. Bu mantık yaklaşımıyla yani sistemde iradenin olması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.
İradeyi isteme gibi de demek yetmez, tercih mi için, şey mi için? İrade istemeden daha farklı bir şey? Arzu etme.
Hangisi?
İrade.
İrade işte
seçme.
O daha sonra seçme.
Seçme gibi. Yani
seçme.
Seçme. Seçme.
Evet. Yani, i̇stemek de var içinde. Yani.
İstemek de var içinde de işte onu seçmeyi isteme veya o gibi bir şey.
Yani seçebileceksin.
İsteme doğru.
İsteme dersen abi tabii, istememe de olur.
Sonuçta yani. İstemek
seçme. İstememek de ayrı bir irade olabilir. Evet. Evet. Yani ama seçme şeyin iradenin daha
yaşlı
karşılığı.
Bir tarifte okumuştum. O istemeye, istediğin şeye meyletmek. Bu kadar.
Ya şey diyorsun, başta zaten gelecek olarak.
O daha sonraki şeylerde var.
Ha. Detay konular hocam. Evet. Derin konular.
Yani şimdi birinci basamaktaki şey yaklaşım bu. İntizam var, mizan var. Adalet ve hikmete işaret ediyor. O zaman bu sistemi vücuda getiren zat adil. Adilse ceza ve mükafat olması lazım. Ceza ve mükafatın olması için de bir irade gerekli. Ama bu iradenin mahiyetini bilmesem olmadığı sonucuna ulaşabilir miyim? Hayır. Şurada öyle güçlü bir arka plan var ki bu sonuca ulaşmamı engelliyor.
Bir zemin var ya, muazzam bir zemin var.
Evet. Yani şey gibi düşünelim işte o eve girdin. Ya bu adam bunu buraya abes yere koymuş diyemememizin sebebi ne? O zamana kadar ki gördüğümüz.
Neyse soracağım var. Şimdi buyur. Örneğimizdeki o çocuğun şeyi neydi? Ya o cezayı hak et. Onun bir ceza gibi mi göreceğiz?
Hayır.
Bence o ceza değil.
Şimdi
bir Cenab-ı Hakk'ın seçimi ama belki de bir mükafat bilmiyoruz.
Şimdi orada olay şu, biz şimdi buradan adalet ve hikmete ulaştık ya, peki mesela bir adamın herhangi bir özelliğinin ne olması gerektiğini hangi şeylerle, verilerle ulaşacağız?
Bir de şey demiştik ki hocam hani yani, örnek verdim ya odaya girmek lazım, hani ne kadar ödeşiyordu. Odaya girmek için yani düğmeye basmakla bir o zemine girebilmek için o zemini de bir görünür hale getirmemiz lazım değil mi?
He.
Lambayı da yakmak lazım. Yani lambaya basmamakla yanmadığı zaman o zemini, adaletimizi görmek lazım. Ondan sonra o çıkarımlara gitmek gerekmiyor.
İşte hem o var ama bir de şu nokta önemli. Yani bir şeyin nasıl olması gerektiğine dair neye göre karar vereceğiz?
Ama şu örnek olsun abi sana. Sana örnek olsun hemen. Ben sonra aklında tut. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Mesela diyelim ki işte bacağı eksik doğdu bir çocuk. Evet. Bir suç için masum.
Tamam.
Ha, başka yerde Üstad Erhan bunu anlatıyor da şöyle bir şey hatırlıyorum sanki ona benzer bir şey. Yani belki de Cenab-ı Hak işte kader küllü iradesiyle onu biliyor ki şu ayağı tam sağlam olsa şu günahları içecek. Ona cevabı için bir nevi ona aslında mükafat da bunu aldı. Belki o sayede belki de o dünyada bir mahrumiyetle yaşadı ama aslında ahiret belki kurtuldu. Dünyada hani cennet veyahut da ahiret hayatına göre bir hani diyorlar semalevi bir tabii şey olduğu zaman normalde tam sonuçta hani neler ya son tahlilde aslında gene ona bir iyilik ya da bir mükafat ya da belki de bir adalet olmuş olabilir. Nasıl bir durum düşün. O onu teselli edebilir diye acık bir şey olsun sana. Su serpsin. Evet, yani birazcık orada takılı kalma diye söylüyorum.
Hani o olayın
bilmediğimiz işte, bekler olabilir. Hazreti Musa ile şeyin hani hikayesi var ya Hızır Aleyhisselam yürüyüşü.
Ona benziyor. Bir o bütünü değerlendirme kısmı. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela burada bacağın olmamasını niye eksiklik diye tanımlıyoruz?
Diğer tam olanlara göre.
Diğer tam i̇şte bak olanlara kıyas göre. Yoluyla şimdi genelleme yapıyoruz. Kıyas yoluyla bu bizim zaafımızdan kaynaklanıyor. Mesela herkes tek bacaklı olsaydı, o iki bacaklı olsaydı diyecektik onun bir bacağı fazla.
Tamam, doğru.
İşte şimdi ama Cenab-ı Hakk'ın sistemi buna göre işlemiyor. Şimdi orada şu şeyi konuştuk ya hani daha önceden Merkez Efendi örneğini. Peki olması gereken nedir? Yani ben başkalarına kıyas ediyorum da bunu eksik görüyorum, ötekini fazla görüyorum. Bu aslında gerçekten benim gördüğüm gibi mi yoksa şimdi bir de olayın ta fiziki boyutlarına falan girdik ya. O fiziki boyuttan bakıldığında da her şey aslında birbiriyle irtibatlı, planlı, programlı, böyle zerresine kadar hesap yapılmış bir sistem. Böyle bir sistemden bakıldığında da bu adamın yani sistemin devamı için ve adamın için de işte az önce Hakan abinin ifade ettiği şekliyle adam için de bütününden değerlendirildiğinde onun tek bacaklı olması onun için en iyisi. Bunun hikmetini her zaman biz görebilir miyiz veya o görebilir mi? Göremeyebilir. O yüzden mesela işte Merkez Efendi ben bu merkezde tutarım diyor ya. Niye bu merkezde tutarım diyor. Bir kere anlamış ki bundan daha üst düzey bir düşünce noktasına gelemez. Ancak kıyaslarla kendi şahsi mülahazalarını ortaya koyabilir. İşte diğer talebelerin yaptığı gibi. Yani biri diyor ki işte küfrü ortadan kaldırdım, öteki hastalıkları kaldırdım, diğeri diye bütün mevsimleri bahar yapan. Acaba gerçekten bu mu güzel? Şimdi bununla ilgili yine Batılılar güzel bir film yapmış. Aman Allah'ım diye. İzlediniz mi onu?
Yok.
Ben izledim herhalde. Aman
Allah'ım. Şimdi böyle işte filmin şeyi
komedi, komedi imtirak. Değil mi? Morgan Freeman Tanrı rolünde falan.
Evet.
İzledim herhalde ben. Şey meşhur adam da bir adam var. Ne Celil
adam çok var. İsimlerini ben bilmiyorum ama
öbür de komik bir adam var.
Şimdi kurgusu güya hani dualar internet sisteminden alınıyor. Bilgisayardan alınıyor. Şimdi birine de işte Tanrı rolünü Allah bir müddet Tanrı rolünü veriyor. O da güya herkesin şeyini ne isterse evet diyor herkese. Hani iyi yaklaşıyor ya. Hiç hayır yok. Bütün duaları kabul ediyor. Tabii dünya allak bullak oluyor yani. Güzel işlemişler.
Tabii herkese evet derse.
Yani şimdi bak mesela onun iki ayaklı olması belki arzusu ama öyle olsa belki sistemi bozacak. Çünkü sistem şu haliyle en mükemmeli. İşte zaten bu adil dediğimizin bu kavramın içinde o da var. Yani zaten burada bunu çok net idrak etmiş bir adam birine.
Ama o çocuğun zihninde bunun kendisine karşı yani şey gibi olacak diye düşünüyorum. Ama yoksa genel bakınca tamam böyle belki bir şey.
İşte bu çocuğun zihnindeki
bu işin şeyi böyleyi kabul ettirmek.
Zihnindeki durum da şuradan kaynaklanıyor. Gene kolektif hani o noosfer dediğimiz yapıdaki çarpıklık. Yani siz ona bir normal tanımlıyorsunuz ve bu normalin dışında olduğunu söylüyorsunuz. Yani işte ona diyelim ki engelli ya da işte
hayır ben eksik. Kendimi o çocuğun yerinde görüyorum. Mesela görüyoruz ya televizyonda çocuğun İki kolda yok hani yüzüyor bir şeyler yapıyor ama yani baya benden iyi yahut bir sürü yüzenden iyi yüzüyor ama yani çocuk yani nasıl bakar şeye
işte burada eğer hani kişiliği sağlam bir zemine oturmuşsa ben mesela tanıdım bu
hepsi de öyle de becerikli de olamaz tabii hepsi de öyle
yani çıkamaz. Mesela her şey tam olup ondan çok daha silik olanlar olduğu gibi işte birçok şey eksik olup hakikaten çok aktif, dinamik olanlar var. Bu tamamen olaylara bakışla alakalı. Yani kişinin dünyayı ve kendini nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Problem sistemde mi? Bence problem sistemde değil. Gene problem kendini ve sistemi tanımlama şeklinde.
İşte şeyde yani insan zihninde belki.
Evet, evet, aynen öyle. Yani olay tamamen şu anın sağlıklı işleyişiyle bağlantılı.
Bir tane tanrı dedin daha burada, yarıda kaldı herhalde. Bir tane tanrım dedin.
Bir tane.
Engelli tanrısın herhalde.
Ha şeyde, bu Bağcılar Belediyesi'nde bir bayan, tesettürlü de bir bayan. Dünya şampiyonu falan olmuş. Yani bir muayeneye geldi böyle tekerlekli sandalyeyle. Biz hani gidip yanında muayene edelim falan diye düşünürken bir zıpladı sedye.
Sedye ne oluyor dedi.
Yani o kollar falan öyle bir pozlar melekeye geçmiş, geliştirmiş ki yani. Neticede baktım hiç böyle ya, ne bir kompleks ifadesi ne bir şeyler, adam bazısı mesela bakıyorsun saçının rengini kompleks yapıyor.
Gözünün rengini. Evet,
gözünün.
Osman abi soramadı. Geçmiş
olsun sadece bu
arada. Yani onda şimdi şey olarak da görüntüde ve davranışta da en ufak bir kompleks de yok. Daha et rahat yani. Hiç,
böyle yani dediğin gibi hani insanın beyninde engel olması diyorlar ya. Evet. O aslında biraz doğru bir söz de.
Jim Carrey'miş öbür oyuncu.
Öyle mi?
İkincisini de çekmişler.
Ha. Gene aman Allah'ım diye mi?
Yani aman Tanrım. Ha, aman Tanrım 1, aman Tanrım 2.
Ha.
Evet. Morgan Freeman'ın ikisinde de var. Demek ki Tanrım rolü değişmemiş.
Abi burada mahiyet ile ilgili ne söyleyebiliriz? Mahiyet ne olmalı mahiyeti?
Şimdi
mahiyeti meçhul diyor ya.
Şimdi burada mahiyet dediğimizde bizim hani mahiyetten anladığımız şey şurada bunun özellikleriyle alakalı bir karşılık bulmak. Yani bu işte mesela su diyoruz ya, iki hidrojen bir oksijenden meydana gelmiştir. İşte arka planda şöyle bir şey vardır.
Maddesel bunu, bir yapısı var.
Bunu mahiye aslında bu nedir değil mi?
Evet.
Bu nedir'in cevabını bulmuş olmak. Şey öyle değil mi? Mahiye aslında bu ne? Şimdi bu nenin karşılığını buldum hissi burada varsa mahiyetini bilmek diye ifade ediyoruz. Şimdi cüz-i irade ile ilgili bizim hani bu işte hidrojenden yapılmıştır, neondan oluşmuştur, ondan sonra beynin kıvrımlar içerisinde şu şekilde dolaşır, fonksiyonunu işte kaslarda böyle icra eder diye bir karşılık yok. Şimdi böyle bir karşılığın olmaması, böyle bir kavramın olmadığına delil olmaz. Çünkü hani şöyle altyapıdan buraya ulaşıp elde ettiğimiz bir kavram ya. O zaman bunun ne olduğunu bilmediğimiz ve ne olduğuna karşılık zihnimize bir karşılık bulunmadığı, olmadığını işaret etmez. Bu en basit idrake ifade edilebilecek bir bağlantı şekli. Cüz irade var. Kaderin de varlığına dair zaten bütün bu mizan, hikmet, bütün bu işlerin baştan planlandığının bir delili ya. Yani şu intizam ve mizan aslında bir plana
bir
işaret.
Bir kader o da.
O bir kader. Bu kaderin varlığına işaret ederken bir taraftan da bir ceza ve ikab gerekliliği ortaya çıkıyor bu tabloda. Bu adaletli zat ceza ve ikabı nasıl ortaya koyacak? Ceza için de bir şey lazım. Yani sorumluluk alanı lazım. Bu sorumluluk alanı da iradedir diyoruz. Ve dolayısıyla şu kurguyla biz irade ve kaderin sistem içerisinde var olması gerektiğinin sonucuna ulaşıyoruz. Yani birinci şey en basit idrakle ortaya konabilecek tarz, ikisi arasındaki kader ve cüz ihtiyarının bir arada bulunması noktasındaki tarz bu. Dolayısıyla hani burada ben bu ikisi birbiriyle nasıl uyuşur? Yani irade varsa o zaman kaderin buradaki fonksiyonu nasıl olacak? İşte kaderin olduğu yerde irade nasıl ortaya konacak? Bunlara dair bir fikrim yok ama şuradan baktığımda da olması gerektiğine tam net kanaat getiriyorum. Sonucu ortaya çıkıyor.
İzah edemesen bile var bu durum.
Var bu durum.
Önce bunu bir kabul edelim, sonra izah edebilirsek edelim.
Evet. Ama bu da tam yani havada bir şey de değil. Bak burada güçlü bir arka plan var. Yani bu güçlü arka planla ben bu sonuca ulaşıyorum. Anlatabildim mi?
Ama zaten 7 vecihle diyor ya. Şimdi ha, birinci vecihle bir hazırlık temel atıyor aslında.
Evet. Hem temel hem de diğer vecihlere diğer vecihlere ulaşamasa bile bu vecihle bile kişi net bir kanaat getirebilir mi? Kader ve cüz ihtiyarının aynı arada aynı anda bulunduğuna ve bulunması gerektiğine getirebilir. Yani bu aslında yeterli bir arka plan sunuyor. Şimdi ikincisinde
vicdan deniyor.
Hı? Evet. Şimdi oranın şeyinde kurgusunu da şöyle oluşturacak olursak
bizim çözmeye çalıştığımız mevzuatı üstad buraları yazdırırken bir zaman takı takı takı mı yazmış diyorsun.
Yazdırmış mı yazmış mı?
Yazmış canım. Katipleri var. Hayır. Katipleri ne yazıyor? Kendi el yazısıyla pek yazamıyor.
Hayır.
Yani ben talebesi ben, var. Söylüyor yazıyor. Söylüyor yazıyor da. Şöyle bazen hayır, şöyle hayır. Osman abi.
Yani kendisi mi yazmış? Yoksa ben mesela söylüyor ben yazıyorum öyle mi?
Tabii tabii. Kendisi söylüyor. Talebesi yazıyor da. He. Şimdi bu ilmi bayağı bir derin bir konu. Ben şimdi daha iyi biliyorum Ahmet olarak. Yani bu konuları mesela bazı cennet bahçesi var mesela. Orada Bağla'daki bir bahçede kaç bir saat yazılmış?
3
saatte takır takır yazılmış. O kadar ilmi bir konu ki böyle mevzuat. Burayı da şimdi ben merak ettim. Biz böyle derinle giriyoruz, ameliyat ediyoruz bu konuları. Acaba yazılanlardan bir yer mi?
Efendim?
Tarihini daha iyi bilirsin diye Muhammed'e soruyorum.
Ne ya?
Mehmet'e soruyorum.
Şey Kader Risalesi'nin mi?
Kader Risalesi'nin yazılışını hatırlıyor musun şeyini? Arka plan yazıldığı zamanı falan. Şimdi merak ettim sadece öylesine.
Ya bazı yerler böyle 40 dakikada yazılan risale var mesela. En kısa
yani
en
mesela akademik bir konu bu bayağı. Evet. Yani şöyle bir düşünün. İnsan kitap yazsa bak ben yazarlık okumaya takılmaya başladım şimdi. Perşembe günü hadis şeyinden sonra yani metinle. Yani bir yazıda bir sürü mesela şeyin metin diyor ki mesela bu konu var. Diyor ki önce bir kapatasak yaz sonra işçiliğe başla. Hani detayına gir. Kelimeleri değiştir, cümlelerde ameliyat yap falan gibi manasını demek istiyor. Yani bir makale yazarken bile bazen bir beyin şey yapıyorsun, bir düzeltme yapıyorsun, bir dur şurayı kelimeyi değiştirin diyorsun. Takır takır takır bir zaman bildiğim kadarıyla bunları yazdırıyor.
Evet.
Yani özel seçilmiş kelimeler. Cümleler çok harika yani. Anlaması zor ama iyice girince ve ne güzel hazmetler çok akademik bir konu tıkır tıkır. Evet. Sanki önceden kitap yazmak için hazırlandı yazılmış gibi ama öyle değil işte bak.
Evet. Ama işte yani üstadın kendinden şu çıkmıyor bu yazdırılmış demek hikmeti bu kelimeleri bu tür şeyler önceden bir zihni bir hazırlık birisi
var. Hocam bir büyük bir şey var. Altyapısı var onun zaten. Büyük bir altyapısı var. Hazırlanmış. Cenab-ı Hakk'ında bir yardımı var mutlaka inayeti var.
Üstadın tabii ki onun eliyle onu uygulamak. Yani Kur'an kimin mucizül beyanı? Cenab-ı Hakk'ın değil mi ya?
Evet.
Resulullah eliyle mesela insanların işi arka planında muazzam bir şey var ya, bir program, bir plan var ya.
Burada da çok büyük bir ekibi var.
Bu tür şeyler de bu tür şeyler
insan
aklıyla bilmiyorum. Ben şeyler ne diyeyim? Üstad zaten kendi mübarek diyor. Bana çok yazdırıldı diyor zaten.
Bazen diyor da didaktik olarak bazıları buna itiraz ediyor. Şey, Metin bize sayıkalı bir kitap çıkarmıştır bunun için. Geçen bir tane Haliç Kongres Merkezi'nde bir milletvekilinin bir şeyin düğününe katıldık. Başka bir gruptan bir vakıf başkanı, mermek hemşerim birisi bana dedi ki ya Bediüzzaman işte dedi böyle işte dediği gibi yazdırıldı diyor işte hisse sikik tasdik kaybı onu ben kendince bir tenkit muhalefet etti. Yani oradan Bediüzzaman'a laf sokuşturdu yani. Ben de o anda ayaküstü bir cevap verecek durumda değilim. Yıllardır da okuyorum. Dedim tamam tekrar okuyalım senin dediğin yerlere bir daha bakalım falan dedim. Saykaldım da haberim yoktu o zaman o kitapta. Keşke ona bir sebebi yeseydim.
Geçen gün vardı sanki 5-6 tane de hiç.
Saykal
mı? Bilmiyorum.
Ha, Saykal bu konularla ilgili biraz. Bu itirazlarla ilgili. Şey, ne demek onların manasına?
Karabaş mı?
Dediğin Metin Karabaş oluyor.
Karabaş. Yani, İmzaladı 5-6 tane kitap da birilerine vermek
ben
üzere.
Ben aldım imzalamadan bir şekilde yerden de. Yani neticede demek istediğim tabii ki orada ilhamen yazdırıldığı zamanların ispatını da bir zaman yerlere söylüyor dediği gibi. Konu çok didaktik, çok ilmi. 3-4 saate tık tık tık tık yazılmış.
Üstad zaten hani diyorlar ya, ami diyorlar.
Yaz diyor arkadaş. Yani,
okuma yazmayı.
Yarım emmi.
Ha yarım emmi.
Okuma yazma biliyor da yazısı iyi. Yani, talebesi var. Yaz diyor. Bazen kırda geziyorlar. Yaz diyor durup dururken tak tak tak tak başlıyorlar yazmaya. Haydi bakalım. Ondan sonra bunlar çıkmış bir tanesini hazır koymuşuz. Önümüzde ne güzel. O zamanlar düşün, dağda, bayırda bir yerlerde yazılmış yani.
Yani işte orada Metin abilerin de itirazı şuna, yani yaz deyince yazacak noktaya gelmek için de çok tabii büyük bir birikim ve geçmiş bir
geçmiş var, evet.
Tabii. Yani tabii. Uzun bir şey değil. Tabii çaba, çekilen sancılar.
Tabii.
Ondan sonra hani...
Konuyu değiştirmemişizdir inşallah.
Evet.
Öyle akmal yani. Şöyle bak, biz de şurada daha birinciden ikinciye geçtik. Ne kadar konulara geçtik.
Evet.
Abi,
evet.
Vicdandan da 10 hafta daha uzatsak.
Bilmiyorum. Evet, ikinci vicdan evet. Devam edin abi, kusura bakmayın.
Şimdi ikinci konuya geldik. Şimdi herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. Mesela Osman abi, şu bardağı kaldırır mısınız? Kim kaldırdı diye hissediyorsun şu anda?
Kaldırdım, evet.
Duygunuz bu değil mi? Yani bu çok net bir karşılık. Bak, orada hissettiğin şeyden bahsediyoruz. Yani hiç felsefeye
ben yaptım,
falan felsefeye falan
ben
girmeden
sevdim, ben
bak hissettiğin nerede? Şey. Peki biz bunu nerede hissediyoruz? Şurada işte bir iç dünyada bir duygular aleminin karşılığı var. Burada doğru hislerin yeri. Yani bu hissedilen bir şey. Zaten bizim aslında varlıkla olan doğru irtibatımızın da temel alanlarından birisi burası. Buna vicdan diyoruz. Zaten şeyin varlık sistemi içerisinde Cenab-ı Hakk'ı bize tanıttıran şeyler olarak Bediüzzaman'ın sıraladığı muarifler var. Birisi kainat kitabı, kitab-ı kebiri kainat diyor. Yani varlık sistemi doğru okunduğunda. İkincisi vahiy sistemi. Buna işte en belirgin şekilde bizim muhatap olduğumuz Kur'an. Üçüncüsü de peygamberler. Gene orada da bizim işte en yakın muhatap olduğumuz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir de vicdan. Şimdi bir adam bütün bunlarla doğruyu bulabilecek bir yapı içerisinde. Bu vicdan da, biz vicdanla ilgili şeyleri, mesela vicdanda çok şey yoktur, böyle muhakeme yürütme, ondan sonra irtibat kurma, mukayese etme. Vicdan direkt hisseder. Yani mesela herhangi bir şeyle ilgili derler ya, vicdanına danış. Çok böyle,
yani vicdanı doğruyu yaptım hissi mi olarak evet. Anlayacağız.
İşte
doğrusu bu hissi mi diye anladım.
Şimdi vicdan aslında bizi doğruyla buluşturan bir his diye.
Aslında şey de değil
güzel değil mi abi?
Evet. Yani vicdan yalancı değildir.
Çok doğru, evet.
Vicdan doğrudur. Yani vicdanı istediğin kadar sen şöyle evir çevir, vicdan doğru olandır.
Tabii.
İstediğin kadar sen vicdan,
mesela
zorlandık mı diyoruz ya Ankara, bir vicdanına bir sor bakayım öyle mi diyoruz. Zınk diye kalıyorsun değil mi?
Şimdi böyle? Biz bir kere şeyde geçen anlattım ya, evet. Gemide şöyle bir şey yaşadık. Ben işte dördüncü kaptan olarak gitmiştim. Ondan sonra ikinci kaptan...
Askerlik zamanı mı, sivil mi?
Sivil, o tıp fakültesinde okurken. Biz kaptanlık ehliyeti almıştık işte. Yazları gemide çalışıp kışlarda oradan kazandığımız parayla okuyorduk.
Vay. Hepininkini biliyorduk da hadi askeri falan.
Biz de kaptanlık
yapıyoruz abi.
Efendim?
Dördüncü kaptanlık.
İşe başladıktan sonra artık tabii imkan olmadı ama.
Yani ek işe okuyorken. Doktorluktan bir para bulamazsak kaptanlık yaparız.
Tabii şimdi sertifikaları falan çoğaldı, yenilemek lazım ama yani bir yıl, iki yıl biraz şeyden sonra o sertifikaları yeniledikten sonra
tekrar bir tane papara alacağız.
Bakalım, evet. Tekrar gitme imkanı var.
Sizi de çağırırız inşallah.
Durum, evet, dördüncü kaptan olarak gidiyor muyuz? Gittik işte, şimdi orada çarkçıbaşı var, çarkçıbaşı ateist. Ondan sonra işte şey Yozgatlı, dindar bir adam. İkinci kaptan. İşte süvari var. Süvari de böyle sanat müziğinden falan hoşlanan ehli dünya ama böyle kalbi zengin bir adam. Neyse bu ikinci kaptan, baş çarkçı, diğer zabitler hepsi böyle biraz ateist veya işte dine çok yakın değiller.
Lakayt
diye. Biraz ben içlerinde dindar kalıyorum. Ondan sonra her bir araya gelişimizde konuyu dine getiriyorlar. Hepsi birlikte bana saldırıyorlar.
Bulmuşlar da bana vur.
Vurdular mı? Ben tek başıma, bir tarafta onlar hepsi bir cephe. Bu arada hanımlar da orada işte zabit salonu var. Zabit salonunda hanımları da bulunuyor. Ondan sonra bir gün böyle gene konuşurken, tabii bunlar akli şeyler söylüyorlar. Şimdi benim söylediğim şeye de tam aklen karşılık bulamayınca işi zevzekliğe vuruyorlar. Bir seferinde de ben böyle konuşurken şöyle bir elimi hani gayri ihtiyar hareket ettirince o ikinci kaptan Yozgatlı dedi ki, ya niye belden aşağı gösteriyorsun? Şimdi hanımları falan da orada. Dedim ki ya çok ya, edepsizce bir şey çok şu anda ortaya koyuyorsunuz. Bakın hanımlarınız burada, ben bekar adamım. Siz hanımlarınızdan utanmıyorsunuz yani şu lafı söylerken. Varsa dedim böyle aklıyla mantıkla ortaya koyacağınız bir şey, onu söyleyin. Yani benim söylediğime cevap veremeyince niye böyle işi farklı yerlere çekiyorsunuz diye. Ben orada bir hiddetli tavır sergileyince tabi hanımlar atladı bu sefer. Ya doğru söylüyor işte bak. Alt edemeyince bu sefer işte. Yani alt edemeyince bu sefer işte çok farklı şeyler ortaya koyuyorsunuz. Siz işi gırgıra şamataya vurmaya kalkıyorsunuz falan. Neyse şunu diyeceğim. Orada 3-4 gün sonra bu ikinci kaptan, böyle diyen ikinci kaptan benim yanıma geldi. Ya Hakan dedi, ben böyle zaman zaman senin üstüne geliyorum ama sonradan da çok sıkıntı yaşıyorum. O gün sana öyle bir şey dedim ya dedi. Dedim. Gittim dedi kamerada boy abdesti aldım. Şimdi herhalde kendini böyle bir kirlenmiş falan mı hissetti artık orada söylediği laftan da. Yani adamın dünyasında bak böyle bir şey var. Yani bu yaptığının yanlış olduğuna dair bir kanaat var. Herhangi bir yerden şey almasa bile, bir işte telkin veya farklı bir bağlantıyla bir şey kurmasa bile herkesin içinde bir onu doğruyu hissettirecek bir yansıma alanı var. İşte bu birçok şeyde bunun örnekleri yaşanabilir. Şimdi burada şu alan, işte az önce siz mesela bunu ben kaldırdım diye hissettiniz ya, bunun dayanağı ne? Hani bana felsefi olarak açıklayabilir misiniz? Şundan dolayı bunu hissettim. İşte şu nörotransmitter böyle yaptı da ondan sonra şu şuraya etkiledi de ben ondan dolayı böyle hissettim diye. Bunun bir hani dayanağı yok ya.
Ben, niye? Ben yaptım.
Hissediyorsun. Hissediyorsun ya. Bunun bir izahını zaten aramazsın. Anlatabildim mi? Ya direkt ben bunu böyle hissediyorum. Yani ben yaptığımı hissediyorum. İşte böyle hissettiğimi ben de karşılık olarak yaşatan bir alan var. Buna da kimse itiraz edemiyor. Tamam da bana böyle hissediyorum da bunu akılla anlayabileceğim şekilde izah et dendiğinde, değil mi? Şimdi burada akılla bunu izah noktasına geldiğimizde, yani burada ben yaptım şeyini aklımdan hazır izah edebilirim. Burada da diyor ki ikinci şey olarak, bazı şeyler var ki hissedersin ama akılla izah edemezsin. Yani zaten aklın kendisi de böyle bir şey değil mi? Aklın varlığını hissediyorsun ama akıl nasıl bir şeydir? İşte nerededir? Nasıl fonksiyon görür? Bunu çok net bilemiyorsun.
Evet. Buradan belki konu dışına çıkmaz inşallah ama aklıma bu vicdanın mevzusundan, vicdandan daha doğruyu söyler mevzusundan, bu adalet sistemi de Amerika'da falan uygulanan bu jüri sistemi demek ki böyle bir çoklu şey vicdanların
evet,
bir araya gelmesi oluyor. Çünkü bir tanesi muhalefet etse değil mi?
Tabii.
Olmuyor. Hepsi birden topluca karar vermesi gerekiyor. Kişi suçlu mu değil mi?
Tabii.
Aslında adaletin yarışması bakımından
hepsi fena bir karar vermesi lazım.
Tabii yoksa hepsi ortak karar verirse kabul oluyor.
Bir tanesi farklı
muhalefet şey ederse devam ediyor tartışmaları. Suçlu mu değil mi?
Oy birliğine kadar değil mi?
Tam bildiğim kadarıyla tamamı olacak. Çokluk değil mi? Evet. Tam bilmiyorum ama emin değilim. Veya
doğrudur.
Çocuk muydu?
Yani doğru.
En azından çoğunluksa bile düşün, dediğim 15 tane jüri üyesi varsa veya 10 tane ise, yani düşün bir hakim karar vererek sorumluluk altında kalacağına, çünkü etkilenebilir, şu olabilir, bu olabilir, başka şey etkilenebilir. Orada bir halktan oluşan, seçilmiş ki bildiğim kadarıyla o sistemde bazı jüriye itiraz hakkın da var. Birkaç tanesini çıkarabiliyorsun. Ben buna itiraz edeyim diyorsun. Bir hakkım var öyle. Diğer karşı tarafın avukatı vesaire olarak. Neticede herkesin kabul ettiği bir jüri oluyor. Ve deliller konuşmalar hepsi bitiyor. Vicdanen orası bunun suçlu ya da suçlu olduğuna, yani hata payı en aza iniyor. Şimdi mesela şu an Türkiye'de bir sürü tutuklama var. Düştün hakimin eline, etkilendiğine itibaren at içeri, çıkma içeri.
Yani bizim çoğu zaten yazar işte, vicdanıyla yazar bile hareket edemiyor şu anda. Neyse,
evet. Şu an korkudan.
Evet. Şey var mı burada münazarat?
Buradan aklıma bir çağrışım yaptı sadece.
O aslında güzel bir çağrışım da, yeri gelmişken onunla ilgili bir yer var, orayı da atlamayalım.
Yan odaya baksana. Ha şurada var abi.
Münazarat da şey Osman abi, Meşrutiyet'in ikinci ilan zamanlarında mıydı?
Evet. Yani
1910'lerde Kürt aşiretleri Bediüzzaman'ın meşrutiyeti bir nevi
Bediüzzaman Kürt
Kürt asıllı. Yani ama aslına bakarsan şey olarak şeritte şey deniyor, seyit deniyor. O zaman tat köküne gidersen, herkesin köküne gidersen nereye gider belli değil, araba kadar gidiyor. Ama Kürt bölgesinde doğmuş, işte Bitlis'te. Öyle ne derler, eski Kürdistan doğumlu diyelim. Hatta bir zamanlar orayı eskiden soyad kanunu yokken nereliysen olan lafa geçecek sayılı Kürdi deniyorken sonradan bunu istimal ediyorlar diye kendisi ismi Nursi'ye çekmiş. Yanlış anlaşılmalar önlemek için. Sayılı Kürdi. Neyse, münazara 1910'larda ya, böyle yani, anlayamayan meşrutiyeti hep böyle padişahlığa alışmış insanların meşrutiyetin daha iyi bir rejim olduğunu anlayamayanlara bir nevi sorgulanacağı ve aşiretlere verdiği bir ders o münazara. Çok içinde şimdiki demokrasi şeyinde anlaşılan çok ileri demokrasi anlayışı var.
Yani zaten şeye hitap ediyor. Şu anki bütün sistemlere hitap ediyor.
Aynen. Lütfen 100 yıl önce. 100 yıl geçti. Daha da o sınıra gelmiş değiliz. Ne kadar uzandayız.
Bu dediğin noktayla ilgili şurası ilginç de onu, yani bu vicdan şeyinin işte toplumdaki doğruyu bulmaya yansımasıyla alakalı. Burada hani dine zarar olmasın, ne olursa olsun diye bir şey var. Hani padişahlık elden giderse din zarar görebilir diye bir itiraz.
Ama padişahlık elden gitmesin diye bir psikoloji var.
Evet. Şimdi orada diyor ki, işte İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez, gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Hem de mağlup bir çare bir reize, müdahil memurlara veya mantıksız bir kısım zabitlere itimat edilse ve dinin himayesi onlara bırakılsa mı daha iyidir diyor. Ondan sonra yoksa efkar-ı amme-i milliyenin arkasındaki hissiyat-ı İslamiyenin madeni olan, herkesin kalbindeki şefkat-ı imani olan envar-ı ilahinin lemaatından, işte bu vicdanların bir araya gelmesinden, yani vicdanların sesiyle ortaya çıkan sonuç, işte o jüri dedin ya, aslında toplumdaki bunun karşılığı da hür vicdanlar ortaya konmuş.
Reyler. Kamuoyu.
Bu herkesin kalbindeki şefkati imani olan envar-ı ilahinin lemaatlarından, lemaatının içtimalarından ve hamiyet-i İslamiyet'in şerarat-ı neyranesinin imtizacından, yani herkesin iç dünyasında İslamiyet'i muhafazaya, onu himayeye yönelik bir eğilim var. Bunlar küçük küçük pırıltıcılarla olarak bir araya gelip çok nurani büyük bir sütun teşkil ettiğindeki bir araya gelip ortaya çıkardıkları amud-u nurani, koca böyle nurdan bir sütun ile ortaya konan sonuç mu daha iyidir diye vicdanın
kolektif şeyinde cümlesi çok güzel. Müdahil memurlar, yani orası nasıl?
Evet.
Osman abi anlasın diye söylüyorum. Orayı cümleyi...
Mağlup bir çare bir reise, yani mağlup olmuş ve artık kendisini çaresiz hisseden, evet. Yahut müdahil dal kavuk memurlar. Evet. Yani yaranmaya çalışan, işte bunların himayesinin veyahut mantıksız bir kısım zabitlere, yani şeyin zaten biraz ordunun temel şeyi mantık, oradan içeri girmez yaklaşım var ya.
Yani onlara mı bırakılsa daha iyidir,
bırakılsa böyle daha iyidir.
Topluca işte şeyinin bıraksa daha iyidir diyor. Yani o diyenlere, yani acaba şey meşrutiyet gelirse, seçimli meçimli bir şey gelirse, ama İslamiyet'e zarar gelir korkuları var. Onu gidermek için mukayese yapmış bir zaman.
Evet. Şimdi buraya nereden geldik? Vicdan doğrunun bir karşılığı bizde. Vicdanımızda da hissediyoruz ki ben kaldırıyorum. Aklımla da bunu izah edemiyorum. İşte bazı şeyler var ki aklımla izah edemediğim halde vicdanımda net karşılığı var. Zaten buna bazen de şey diyoruz ya, işte altıncı his ya da işte mesela diyorsun ki ya ben bugün hani gitmek istemiyorum. Aslında vicdanında bir şey, hava durumu alır gibi bir şey var, karşılık var. Niye gitmek istemiyorsun? Vallahi bilmiyorum, yani niyesi yok ama gitmek istemiyorum. Niyesi daha sonra ortaya çıkıyor. Yani gitmemenin sonucunda kazandığın, işte diyelim ki ya hayatta kalmışsındır ya da orada bir şey olmuştur. Sen o şeyden uzak kalmışsındır. O zaman anlıyorsun yani niye gitmek istemediğini.
Ama akılla, mantıkla bunu izah edebilir misin? Hayır. İşte burada da bu özelliklerden hareketle ikinci şey de bu. Ben aklımla izah edemiyorum ama vicdanımda bunun karşılığı var. Kader de var oldu, daha önceden konuştuk. Vicdanda bunun karşılığı da var mı? Evet. İşte mizandan, imtizamdan buraya geldim. O zaman ben onun mahiyetini bilmiyorum ama vicdanında hissettiğim ve net karşılığını yaşadığım bir şey benim dünyamda var. O zaman diyebilirim ki cüz-i iradede, kaderde var ve bunlar bir arada bulunabilirleri ben vicdanımda hissediyorum. Bu da vicdanım da kader ve cüz-i ihtiyarının varlığının bir delili oluyor. Vicdan delili aslında çok zayıf bir delil değil, güçlü bir delil. Ama problem ne? Vicdanı gölgeleyen, vicdanı işte nefis var, ondan sonra menfaatler var, kıskançlıklar var. Ve burada vicdanın önüne set çeken bir sürü olumsuz faktörler var.
Onların yaptığı cerbeze var.
Evet. Yani onlardan bağımsız bir şekilde vicdanın sesini duyabilmek, o gürültü içerisinde vicdanın sesini duyabilmek çok zor. Zaten eğer vicdanlarla yaşıyor olsaydı insanlar çok
savaş çıkmaz,
problem yaşanmazdı.
Evet.
Peki savaşlar nereden çıkıyor? İşte vicdanın sesini gölgeleyen kıskançlıklar, itirazlar, menfaat arayışları, ondan sonra bile bile kendini haklı göstermeye çalışmak. Ya bazen mesela aile içi ilişkilerde bile oluyor. Hani çocuğuna zulmettiğinin farkındasın ama hala ısrarla işte kendince mülazaralarla tevil ediyorsun. Sen bunu hak etmiştin. Yani ben haklıyım. Sonradan da mesela kendinle baş başa kaldığında bu sefer içinde bir şey istiyor, sıkıntı hissediyorsun.
Pişmanlık duyuyorsun. Gidip de kusura bakma da diyemiyorsun.
Evet.
Size karizma için.
Çoğu zaman öyle. İşte. Orada da işte en devreye giriyor.
Yani vicdanın önünü kapatan bir mani var.
En dar alandaki ilişkilerde bu kadar çarpıklık varsa, değil mi? Düşün bir de daha böyle büyük geniş ve büyük alanlarda ne kadar farklı ve çarpık şeyler var.
Şimdi insan mesela basit düşünen sanatkar ruhlu insanlar varsa ne diyorlar? Dünyada savaşlar çok lüzumsuz. Yani olmasın. Ama oluyor işte. İşte oluyor çünkü insan böyle. Ama gönlü istiyor ki gerçekten vicdan ne diyor? Ne gerek var savaşta, bu kadar aç insan var, çoluk çocuk şey oluyor. Değer mi şu kadarcık bir şey için mi böyle savaşlar? Belki altında sadece silah lobisi var belki.
Evet.
Onlar da insan aslında, onları üretenlerde. Onların para kazanması için insanların birbirini öldürmesi lazım gibi bir durum. Şimdi teferruatta arka planda baksan kendi çok çocuğu silahlar olsa herhalde o silah ürettiğine pişman olurdu.
Tabii.
Ama o şey diyor, başkası ne olursa olsun kendi parama bakarım diyor. Ben hayatta biz dünyada nasıl olsa savaş olacak. Bari olacaksa benim silahım olsun diyor belki. Ne bileyim ne diyorsa ne diyor işte. Neticede yani saf ve vicdani düşünceyle ne gerek var diyesim geliyor ama oluyor işte. Yani,
evet.
De facto durum farklı.
Tabii. Yani işte sonradan da o benim bahsettiğim ikinci kaftan gibi kendinle baş başa kaldığında bir şekilde temizlenme ihtiyacı hissediyorsun. Yani o yıkanmak aslında sembolik bir şey. Adam yani normalde hani niye yıkanacaksın işte orada bir
İngiltere'nin başbakanı, eski başbakanı Tony Blair herhalde Irak için mi bir yerisin demişti, biz boşuna mı girdik bir şeyler aslında yoktu orada, kitle silahı bir şeyler bizi demişti,
evet,
öyle bir şey. Kim demişti? Tony Blair mi demişti?
Yani
başka diyenler de vardı da bu iş işten geçip de yetkileri elinden çıkınca konuşması rahat oluyor.
Evet. Şimdi vicdan bu veriye ulaştı. Sistemde de bakıyoruz ki o baştan buraya kadar gelen ard arda gelen işleyişlerde bir plan, program, her şeyin zamanında yerinde tayin edildiği bir yapı var. Bunun da vicdanda karşılığı var. Ama ben akılla bunları bağdaştıramıyorum. Şimdi burada bağdaştıramayan aklın kendisi mi yoksa benim aklım mı?
Benim aklım.
Aslında benim aklım değil mi? Yani
aklın kendisi derken?
Yani bir akıl var.
Normalde
yani,
bunun belki izahı var. Biz bilmiyoruz.
Normal işte hikmetin karşılığı veya işte varlık sisteminde aklın karşılığı olan bir şey var. Bir de burada aklın bendeki yansıması var.
Hı.
Aklın bendeki yansıması elimdeki veriler ve birikimlerimle sınırlı. Yani ne kadar işte olaylara üstten bakabiliyorum, ne kadar işte doğru
gözüm görmüyor, filin bacağı elimde, şu an fili siz tutun zannediyorum.
Tabi, aynen öyle.
Belki verilerim o kadar, gözüm kapalı.
Tabi. Bir de işte burada bazen ben o az önce bahsettiğim işte kıskançlık, itiraz, benlik, ondan sonra bu gibi veya mukayesedeki yanlışlıklar, yani az önce konuştuğumuz şeyler mesela, bunlar hepsi aklı sınırlayan şeyler. Şimdi ta eski şeyden beri, Yunan felsefesinden beri akıl aslında arı akıl değil mi? Şeyin Kant'ın mesela çok üzerinde durdu. Arı akıl teorik bir şey. Şimdi bir akıl bütün bu şeylerden bağımsız değerlendirme noktasına gelebilir mi? Çok zor yani. Neticede birçok alanda sınırlı verilerle ve birçok alanda onu etkileyen şeylerle sonuca ulaşmak durumunda olan bir mekanizma. Şimdi vicdan ise saf ve duru, yani herkes de saf ve duru. Bir kere cüz-i iradenin vicdanda net karşılığı var. O zaman aslında cüz-i iradenin karşılığı olan alan daha sağlam bir delil. Ve kader için de aynı şey geçerli. Şimdi bu sağlam delilin olduğu yerde her ikisi de var. Ama ben bunu aklımla izah edemiyorum diye yok sayamam. Evet.
O zaman hocam, yani cüz-i iradenin filtreleri ve şey işte elekleri çok daha sık, çok daha sağlam. Kaderin elekleri, filtreleri biraz daha büyük.
Yani kişi açısından öyle tabii.
Biraz daha iri
yani cüz-i irade için çok net hissediyorsun. Yani işte az önce yani Osman abinin üzerinde yaptığımız deneyde bu çok net. Yani hepimiz kendi üzerimize de bunu deneyebiliriz. Yani burada ben yapıyorumun karşısında bir şey yok. Bu çok net yaşadığım bir şey yani. Hissettiğim ve çok net karşılığı olan bir duygu. Dediğiniz gibi belki kaderde bu kadar hani net kaderdir diyemeyebilirsin ama cüz iradede seninle olan bağlantısı çok net. İşte ikinci şeyde de o zaman geldiğimiz nokta şu, bunun bende karşılığı ve hissiyatı var. Bu karşılığı ve hissiyatı olduğundan dolayı ikisi bir arada olduğuna dair ben bunu çok net yaşıyorum. Ama aklımla izah edemiyor olmam da bu arasında bir irtibat olmadığını göstermez. Şimdi iki tane delil. Bu iki delil aslında çok böyle hani burası müdakik alimlere mahsustur diyor ya, gittikçe o
burada çok ilim gerektirir.
Ha, çok ilim gerektirmeyen kısımlarda da herkesin paylaşabileceği alanlarda da iki şey tarz ortaya koymuş. Üçüncüye isterseniz bir dahaki şeyde geçelim.
Anahtarları iyi bulursak, duvar anahtarları, sıkıntı yok yani. Açmak kolay Allah.
Evet.
İleriye doğru gidersin.
Evet, üçüncüsü de zaten derin bir konu, evet.
Evet.
Küçük bir satır ama küçük bir satır.
Burada biraz evet, üzerinde bir şey. Biraz durmamız gereken biri. Evet.
Yarım yamalak kalması daha iyi.
Evet. Subhaneke la ilme lana illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.